Ayrım 15.
Devlet olumlu edimde bulunma borcunu yerine getirmesi için zorlanamaz. Bu hakların uygulamada gerçekleştirilmesi devlet açısından program hükümler niteliğindedir ve iktidarın siyasal sorumluluğunu doğurur. Ancak buna karşılık devlet ikinci kategori borçlarına saygılı olmak zorundadır ve bu konuda kazai denetim harekete geçirilebilir. 1961 Anayasamızın 53. maddesi bu konuda önemli ve doktrinde değişik görüş ve yorumlara yol açan bir hüküm getirmiştir. Benzer bir hüküm 1982 Anayasası'nda 65. maddede de yer alacaktır. 1961 Anayasası'nda 53. maddeye göre devlet bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevini ancak iktisadi gelişme ile mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirecektir. Doktrinde bu hükmün anayasada kişilere tanınan sosyal hakları tehlikeye sokacağı ve anayasada yer almamasının daha iyi olacağı görüşü ileri sürüldüğü gibi böyle bir tehlikenin söz konusu olmadığı ve bu hükmün anayasaya konmasının bir sakınma yaratmayacağı, bir hükmün ülke gerçeklerine daha uygun olduğu da savunulmuştur. Bu maddenin sosyal hakların değerini azaltacağı görüşü en açık ifadesini Talas'ta bulmuştur. 53. madde hükmünü koymak suretiyle sosyal ve ekonomik haklar bölümünün değerini bir ölçüde de olsa azaltılmıştır. Bu bölümün öngördüğü sosyal ve ekonomik haklara karşı olan hükümetler iktidarda bulundukları zaman anayasanın ilkeleri yalnız nazari planda kalabilir. Başka bir deyimle 53. madde karşısında sosyal ve ekonomik haklar bölümü iktidara gelecek partilerin programlarına göre muhteva kazanabilmektedir. Hatta muhafazakar, liberal ve kapitalist sisteme bağlı bir parti, 53. maddeye sığınarak ve herkese görünür bir çelişmeye düşmeksizin, kişinin temel sayılan sosyal ve ekonomik haklarına aykırı bir politikayı yürütebilir. Bu madde, ekonomik ve sosyal haklar bölümünde öngörülmüş bulunan ilkeleri, yaşayan hayatı aktarmak için hükümetleri harekete geçirmekten alıkoyabilecek talihsiz yorumlara yol açıyor. Binaenaleyh 53. madde anayasanın sosyal esprisine uymamaktadır. Uygulamada bu görüşü desteklemektedir. 1965'ten bu yana sosyal ve ekonomik haklarla ilgili hiçbir hareketin olmadığını görmekteyiz. 1963 Toplu Sözleşme, Grev, Lockout Kanunu, 1964'te Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Fakat bundan sonra birinci plan dönemi de geçmiş olduğu halde hiçbir sosyal ve ekonomik politika gerçekleştirilmedi ve önemli hiçbir kanun çıkarılmadı. 1968'den itibaren uygulanmaya başlayan ikinci planda sosyal muhteva bakımından birinci plandan geri duruma itilmiştir diyen Talas, bunun nedenini 53. maddede de görür ve eğer 53. madde zorlayıcı bir nitelik kazanmış olsaydı, hükümetin bu maddeye uyarak daha önceki maddelerde sıralanmış bulunan hakları yerine getirmesi gerekirdi. Hiçbir sendika veyahut başka hiçbir örgüt, hükümet sosyal ve ekonomik haklar bakımından anayasaya aykırı tutum içindedir diye ne bir merciye ve ne anayasa mahkemesine müracaat etmiştir demektedir. Aynı görüş Okan'dan tarafından da paylaşılmıştır. Anayasa, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerle ilgili olmak üzere bir zaruret olmakla birlikte, devlete yönelen sosyal, ekonomik ödevlerin yerine getirilmelerini geciktirmelerine sebebiyet verebilecek bir hükme yer vermiştir. Bu hükmün devletin sosyal güvenlik ve sosyal hak ve müesseseleri koruma sahasındaki faaliyetine ardına kadar açık kapı bıraktığı ve geçici bir dönem için devletin ekonomik kalkınmasını sağlayana kadar bir anlam taşıyacağı ancak devletin belli bir ekonomik kalkınma düzeyini gerçekleştirdikten sonra da sosyal hakları gerçekleştirmemek için iktidarın bu hükmün arkasına saklanmalarından endişe duyan görüşlere de rastlanmaktadır. 53. maddenin devlete yüklenen görevlerin sınırlarını belirlediği görüşünün yanı sıra, bu maddenin hiçbir şekilde siyasi iktidarları sosyal görevlerini yapmaktan alıkoymayacağı, onlara bir sığınak getirmediği görüşü de savunulmaktadır. 53. madde konusuna değinen Akın, 53. maddeye rağmen devletin ekonomisinin gelişmediği mali kaynakların el vermediği bahanesi arkasına sığınarak sosyal, ekonomik hakların tümünü yerine getirmekten kaçınamayacağını ve olanakları oranında ekonomik gelişmenin ve mali kaynakların yeterli ölçüsünde bu hakları yerine getirmek zorunda olduğunu açıklar. Tunaya'da her siyasi iktidar sosyal haklar bölümünde kendisine verilmiş görevler ve ödevleri mutlaka yerine getirmek ve 53. maddeye göre az gelişmişliği yok edici tedbirler almak zorunda olduğunu söyleyerek anayasanın her iktidara sosyal hakları gerçekleştirme bakımından hem ödev hem de görev yüklemiş olduğunu açıklar. Örücü, Devletin kendisine anayasa ve kanunlarla yüklenen ödevlerden kaçınamayacağını belirttikten sonra, devletin her alanda tahsiste bulunacağını, bu yatırımları iktisadi gelişmesine ve mali kaynaklarına oranla yapacağını söyler. Yoksa 53. madde, devlete yalnız işine gelen alanlara yatırım yapma yetkisi veren, hiç yatırım yapmadığı alanlarda haklı talepler karşısında mali imkan paravanasını göstermeye olanak sağlayan bir madde değildir. Bu görüşlerin yanı sıra 53. maddenin Türkiye gibi bir ülkede sosyal devlet ilkesinin sosyal adalet içinde hızla kalkınma ilkesine ne derece bağlı olduğunu açıkça gösterdiği ve 53. madde hükmünün gelişmekte olan bir ülkede gerekli ve gerçekçi olduğu gerek doktrinde, gerek Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'nun gerekçesinde ileri sürülmüştür. Kapani, anayasanın 53. maddesiyle idealizm ölçüsünü ütopyacılığa kadar vardırmayarak makul bir realizm dozu ile dengelemiş olduğu inancındadır. Bu hükümle devletin her şeyi yapmak isterken hiçbir şey yapamaz duruma düşmesi önlenmek istenmiştir. 53. madde sosyal hak ve ödevlerin değerini hiçe indirecek nitelikte değildir. Kapani bu görüşünü şöyle açıklamaktadır. Anayasanın 3. bölümünde yer alan hükümlerin iki kategoriye ayrıldığı görülür. Birinci kategoride kişilere açık ve belirli haklar tanıyan hükümler vardır. Sendika kurma hakkı, toplu sözleşme ve grev hakları, ücretli tatil ve yıllık izin hakkı gibi. Bu hakların sağlanmasının devletin mali kaynaklarının yeterliliği veya iktisadi gelişme ile ilgisi yoktur. Çünkü bunlar devlete verilen ödev değil fakat doğrudan doğruya kişilere ve sosyal gruplara tanınan hak mahiyetindedir. Yukarıdaki şartla sınırlı olmayan bağlayıcı temel hukuk kurallarıdır. İkinci kategoriye ise program, hükümler diyebileceğimiz maddeler girer. Bu maddelerle devlete yüklenen ödevler hukuki olmaktan çok siyasi bir bağlayıcılık vasfına sahiptirler. Ve devletin elindeki maddi imkanlarla orantılı olarak gerçekleştirilebilecek olan hususlardır. Şunu da hemen belirtelim ki bu program hükümlerinin sadece platonik bir değere sahip olduğunu ileri sürmek doğru değildir. Aslında bunlar yasama ve yürütme organlarının devletin ekonomik ve sosyal politikasını çizerken uymak zorunda oldukları direktiflerdir. Bu direktiflere açıktan açığa aykırı düşen bir siyasi tutum, anayasanın temel ilkelerine de aykırı düşmüş sayılır. Muhakkak olan bir şey varsa o da 53. maddenin ters yönlü bir politikanın paravanası olarak kullanılamayacağıdır. Siyasi iktidarı ellerinde tutanlar hangi eğilimde olurlarsa olsunlar devleti tam anlamda sosyal devlet amacına anayasanın koymuş olduğu prensipleri izlemek suretiyle ulaştırmak görevindedirler. Kapani bu formülün siyasi iktidarlara oldukça geniş bir hareket serbestisi tanımakla birlikte onlara tam bir açık bono verdiğini kabul etmez. O kadar ki bu konuda yargı yolunun da kesinlikle kapandığının öne sürülemeyeceği görüşündedir. Örneğin siyasi iktidarın lüks mesken inşaatını herhangi bir şekilde teşvik edici bir kanun çıkardığını farz edelim. Bu nitelikte bir kanunun anayasanın devlete yüklediği ödevlere ve tanıdığı önceliklere aykırı düştüğü gerekçesiyle özellikle 49. maddenin yoksul veya dar gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarının karşılanmasını öngören hükmüne aykırı düştüğü gerekçesiyle anayasa mahkemesinin iptal etme yetkisi vardır. Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'nun gerekçesinde de sosyal devletin üzerine aldığı geniş ölçüdeki ödevler şüphesiz ki onun her şeyi yapmak isterken hiçbir şey yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurmamalıdır. Devletin göreceği işler pek çok ise de bu vazifelerden bazıları ancak kısmen yerine getirilebilecektir. Bu vazifelerin yerine getirilmesi devletin iktisadi gelişmesi ve mali kaynaklarıyla orantılı olacaktır. Mesela işsizlik sigortasının tam ölçüde gerçekleştirilmesi şüphesiz ki memleketimiz için yakın bir istikbalde beklenemez. İşte bu madde hükmü prensip olarak tanınan sosyal ve iktisadi hakların fiilen gerçekleştirilmesinin realitelerle sınırlı olduğunu ifade etmektedir denilmiştir. Gerçekten de 1961 Anayasası 53. maddesi gelişmekte olan bir ülkede hızlı kalkınma sorunu sosyal hakların gerçekleşmesi kadar belki daha da fazla önem taşımaktadır. Sosyal hakları gerçekleştirmek pahasına kalkınma hızını ağırlaştırmak gelecekte sosyal hakların gerçekleşmesini tehlikeye sokabilir. Ne var ki 53. madde hiçbir biçimde siyasal iktidarların eğilimleri ne olursa olsun sosyal devlet ilkesine ve gereklerine aykırı davranmalarına ve bu madde arkasına sığınarak devletin temel ilkesi olan sosyal devlet sistemine ters düşen bir tutum ve davranış içine girmelerine olanak vermez. İktidarlar nispi olanakları oranında bu oran dar ya da geniş olabilir. Fakat mutlaka sosyal hakları ve ekonomik kalkınmayı paralel olarak gerçekleştirmek zorundadırlar. Anayasa Mahkemesi'nin görüşü de bu yöndedir. Yüksek Mahkeme'ye göre anayasanın 53. maddesi, devlet bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçların ulaşma devlerini, ancak iktisadi gelişmeyle mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir demek suretiyle, devlete bu husustaki görevlerini memleketin iktisadi ve mali gelişmesini izleyerek onunla muvazi bir ölçü içerisinde kalmak suretiyle yerine getirme imkanını tanımış bulunmaktadır. Bu amaçlar kademe kademe sağlanacak hedeflerdir. 1982 Anayasası'nın 65. maddesi 53. maddeden biraz farklı olarak iktisadi gelişme koşulu yerine ekonomik istikrarın korunması ilkesini getirmiş bulunuyor. Sosyal hakların gerçekleştirilmesi uğruna ekonomik istikrarın bozulması kuşkusuz ülkeyi ve ülke insanlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Ne var ki 65. madde hiçbir şekilde siyasal iktidarların eğilimleri ne olursa olsun arkasına sığınılacak bir sığınak oluşturmaz. İktidarlar ekonomik istikrarın korunmasına özen göstererek ve mali olanaklarını iyi değerlendirerek sosyal hakları gerçekleştirmek zorundadırlar. 1982 Anayasası'nın 65. maddesinin gerekçesi de şu açıklamayı getirmiştir. Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik hakların devlet tarafından gerçekleştirilmesi ancak mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde mümkündür. Mali kaynakların yeterliği devletin kaynaklarını zorlamada tabii bir sınır teşkil eder. Bundan ise her şeyden önce bu haklardan yararlanacak olan şahıslar zarar görür. Madde hiç kimseye devletten sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme hakkı vermediğini, bu hakların devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu belirlemektedir. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemlidir. 5. Ekonomik hak ve özgürlükler. 18. yüzyılın genel felsefesinin ve özellikle bu dönemin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının ifadesi olan 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ve Liberal Devlet Anlayışı ekonomik haklar kavramına yabancıdır. Şu anlamdaki 1789 anlayışında ve liberal devlette gerçekleşmesi öngörülen ekonomik düzen, bireylerin özgürlüklerinin serbestçe kullanmaları sonucu kendi kendine oluşan, kendi kendine işleyen bir düzen olacaktı. Ekonomik hayat devlet iktidarının dışında oluşan, gelişen bir düzendi. Bu nedenle birey için ekonomik hayata katılmak özel bir takım hakların, özgürlüklerin tanınmasını getirmemekteydi. Liberal devlette ekonomik yapısının temel direklerinden mülkiyet hakkı, sanayi ve ticaret özgürlüğü ki bunlar sosyal devlette ekonomik haklardır, tıpkı diğer doğal özgürlükler gibi insanın doğasının gereklerindendi. Bunlarla düşünce özgürlüğü arasında bir nitelik farkı yoktu. Yalnızca bu özgürlüklerin uygulanış biçimleri değişikti. Sosyal devlette ise durum değişiktir. Ekonomik haklar ve özgürlükler ülkenin ekonomik yapısına uygun olarak yasalar tarafından ekonomik hayatın temeli kabul edilen haklar ve özgürlüklerdir. Bunlar insan doğasına bağlı değildir. Yasa koyucunun kişilere tanıdığı haklar ve özgürlüklerdir. Şüphesiz yasa koyucu yasa yaparken insanın temel ihtiyaç ve isteklerini göz önünde tutacak ve kişinin doğal isteklerine tamamen ters düşen bir ekonomik yapıyı zorla kabul ettirme çabasına girişmeyecektir. Ne var ki ekonomik hak ve özgürlükler varlık nedenini insanın doğasında değil de yasa koyucularının iradesinde bulmaktadır. Ve bu nedenle sınırlıdır, nispidir. Ekonomik haklar ve özgürlükler devletin ekonomik hayata vermek istediği yapının gereklerine uygun olarak tanınır, düzenlenir ve bunlar kamu yararı amacına uygun olarak sınırlanabilir. Ekonomik haklar kişilerin çıkarları için tanınan ayrıcalıklar olmayıp devletin elinde toplumun sosyal ekonomik hayatında belli bir düzeni kurmak için kullanılacak araçlardır. 6. Sosyal devlette eşitlik. Sosyal devlette eşitlik anlayışı liberal bireyci devletin eşitlik anlayışından değişiktir. Bilindiği gibi liberal devletin eşitlik anlayışı bireylerin doğal olarak eşit oldukları inancına dayanıyordu. Birey bir insan olarak nasıl özgür doğuyorsa aynı biçimde eşit olarak dünyaya gelir. Eşitlik özgürlüğün bir uzantısı gerekli sonucudur. Liberal devlet anlayışının insanlar yasa önünde özgür ve eşit doğarlar, özgür ve eşit yaşarlar ilkesi eşitliğin de tıpkı özgürlük gibi insanın doğasından ayrılmayan bir özellik olduğunu açıklar. İçinde bulundukları sosyal ve ekonomik durumlar ne olursa olsun tüm insanların eşit saygıya hakları olduğu ve doğuştan özgür olan insanların yasa karşısında eşit oldukları kabul edilmektedir. Böylece liberal devlet anlayışında bireyler toplum düzeninin insanlar arasında yarattığı yapay ayrımlara karşı korunmak isteniyordu. Bireyler arasında yapay olarak ayrımlar yapılmasına yol açan yasaların yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldırma amacı güdülüyordu. Bu eşitlik ilkesi anayasalarda da yerini almıştır. Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. 1961 Anayasası Madde 12. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. 1982 Anayasası Madde 10. Anayasa Mahkemesi eşitlik konusunda değişik tarihlerdeki kararlarında şu yorumu getirmiştir. Kanun önünde eşitlik ilkesi, hiçbir kimseye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı hükmüyle bir bütün oluşturmaktadır. Gerçekten ikinci fıkra, bir tek kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa, aynı durumda bulunanlardan daha çok veya daha geniş hak ve yetkiler tanımak yolu ile kanun karşısında eşitlik ilkesinin çiğnenmesini yasak etmekle birinci fıkra hükmünü diğer bir yönden açıklamaktadır. Ancak kanun önünde eşitlik demek, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulmaları demek değildir. Bir bölüm kimselerin başka kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta ise, böyle bir durumda kanun önünde eşitlik ilkesinin çiğnendiğinden söz edilemez. İnsanlar arasında insan oldukları için yaratılış ve çalışma gücü, sağlık durumları ve bunlara benzer çeşitli nitelikler yönünden pek çok ayrım bulunduğu bir gerçektir. Bu durumda bir kadınla erkeğin sakat bir kimseyle sağlam bir kimsenin askerlik yükümlülüğü yönünden, bir zenginle bir orta hallinin belli bir vergi yükümü bakımından ve çok başarılı bir öğrenciyle orta başarılı bir öğrencinin bir yardım alma konusunda başka başka hükümlere bağlı tutulmaları haklı nedenlere dayandığından eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacaktır. Yasa önünde eşitlik anlayışı toplumun sosyal ekonomik yapısının ve her bireyin bu yapı içinde işgal ettiği yerin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ekonomik farklılıklarla ilgilenmiyordu. Sosyal ekonomik durumların yarattığı eşitsizlikler karşısında bireylerin maharetlerini, yeteneklerini ve şanslarını iyi değerlendirerek eşitlik sağlanacağına inanılıyordu. Yasal engeller ortadan kaldırıldıktan sonra bireyler arasında eşitlik sağlanmış olacaktı. Bireyler yasa önünde eşittirler ama liberal devlet anlayışında hiçbir zaman yasa, bireyler arasında sosyal ekonomik koşulları eşit yapmak için, onlara eşit olanaklar tanımak için kullanılabilecek bir araç değildir. Liberal devlet düşüncesinde eşitlik, özgürlüğe bağlı olarak sağlam bir temel üzerine oturtulmuştur. Fakat bu anlayış dar bir çerçeve içine sıkıştırılmıştır. Özgürlüğün gerekli bir sonucu olarak eşitlik, özgürlük ilkesi karşısında pek bir şey yapamayacaktır. Yasa önünde eşitlik anlayışı bireylerin sosyal ekonomik koşullarından doğan eşitsizlikleri ortadan kaldıramaz. Bireylerin giriştikleri yaşama mücadelesinde ve başarı yarışında şüphesiz mücadele ve yarış koşullarının herkes için aynı olması gereklidir. Ama bu durum mücadelenin ve yarışın başlangıç noktasında sosyal ekonomik eşitsizlikleri gidermeye yeterli olamamıştır. Sosyal devlet ise insanlar arasında yalnızca yasa önünde eşitlik değil, fakat şans ve olanak eşitliği getirerek birey içinde bulunduğu sosyal ekonomik ortamın kötü şansının etkisinden kurtarılmak istenir. Amaç insanlar arasında şans ve olanak eşitliğini sağlayarak yasa önünde eşitliği daha etkili kılmaktır. Bunun için sosyal devletli iktidar güçsüzleri, kötü şanslıları koruyucu tedbirlerle sosyal ve ekonomik nedenlerin yarattığı eşitsizlikleri azaltmaya, zenginliklerin daha adil dağılımını, sosyal adaleti gerçekleştirmeye çalışır. Anayasa Mahkemesi de konuyu açıklar. Sosyal hukuk devleti güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş uygarlık görüşü ve anayasanın temel yapı ve felsefesine göre gerçek hukuk devleti ancak toplumsal devlet anlayışı içinde ise bir anlam kazanır. Hukuk devletinin amaç edindiği kişiliğin korunması toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Anayasa Mahkemesi bir başka kararında da güçlü ve güçsüz kişilerin kimler olabileceğini şöyle açıklar. Genellikle toplum yaşamında ve özellikle sanayi toplumu olmuş ya da olma yoluna girmiş toplumların yaşamında işverenler güçlü, işçiler ise güçsüz kişiler sayılır. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşamasını ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve mali tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demek olan sosyal hukuk devleti, işveren işçi arasında ekonomik ve sosyal bir denge kurmak, sermayenin emeği ve emeğin sermayeyi sömürmesini önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. Sosyal hukuk devletinin bütün ereği, bir sınıfın ezilmesi pahasına diğer bir sınıfın gelişmesine dengesizliğe olanak vermemektedir. Bireyler arasında sosyal ekonomik durum ve faaliyetlerden doğan sosyal ekonomik ayrıcalıkların ortadan kaldırılması çabasına girişilir. Sosyal hayattan doğan rizikolar ve külfetler toplumun tüm üyeleri arasında eşit olarak bölünmek istenir. Bunun sonucu olarak ulusal zenginliklerin adil biçimde paylaştırılmasına çalışılır, tüm insanlara kötü şanslarının etkilemeyeceği bir hayat düzeni sağlanmak istenir. Sosyal devlet, iktisadi ve sosyal hayatı adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık onuruna yaraşır bir yaşayış sağlama amacına göre düzenleyecektir. Ancak iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirirken demokratik yoldan da ayrılmayacaktır. 7. Sosyal devlette mülkiyet hakkı. 1789 ve liberal devlet anlayışında doğan hak olarak kabul edilen mülkiyet hakkı, sosyal devlette ekonomik sosyal hak niteliğini almıştır. Fransız devrimi ile siyasal toplumların amaçlarının, insanların doğal haklarının korunması olduğu açıklanırken, mülkiyet hakkının da özgürlük, güvenlik gibi insanın doğal haklarından biri olduğu belirtiliyordu. Mülkiyet de özgürlük gibi herkese ve bu arada devlete karşı ileri sürülebilecek bir haktı. Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırı olarak belirleniyordu. Bunun içinde birey hak ve özgürlüklerini dilediği gibi kullanabiliyordu. Birey bu haklara doğal olarak sırf insan olması nedeniyle sahip olduğu için devlet de bunlara saygılı olmak zorundaydı. Devlet kendinden önce var olan ve varlığını kabul etmek durumunda olduğu bu hak ve özgürlükleri kendine göre bir takım amaçlarla sınırlayamazdı. Oysa sosyal devlette mülkiyet hakkı doğal hak olma niteliğini kaybetmiştir. Şöyle ki zamanla liberal devlet içinde özgürlüklerin kötüye kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bireyin başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlarına tecavüz etmeden de bazı koşullar altında başkalarına ve tüm topluma zarar verebileceği görülmüştür. Ve mülkiyet hakkının kullanılmasının bir amaçla sınırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Bireysel mülkiyet hakkının zamanla kapitalist mülkiyete dönüşmesi sonucunda mülkiyet bir insanı diğerine tabi kılan bir araç durumuna gelmiştir. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde mülkiyet dokunulmaz, kutsal bir hak olarak belirlenirken amaç toprağı feodal haklardan temizlemek, köylüyü özgür kılmak, gelişen burjuva sınıfının mal varlığını korumaktı. Mülkiyet özgürlük, güvenlik ve baskıya karşı direnme hakları kadar doğal bir haktı. Her insan özgür olmalıydı, güven içinde yaşamalıydı ve baskıya karşı da direnebilmeliydi. Bunun gibi her insan mal mülk sahibi olabilmeliydi. Mülkiyet toplumda bir kısım insanların ayrıcalığı olmamalıydı. Herkes dilediğince mülk edinebilmeliydi. Ne var ki 1789 anlayışı fiilen mülk sahibi olanların haklarını koruyordu. Ama mülk sahibi olmayanların mülkiyet hakkından yararlanabilmeleri için bir şey öngörmüyordu. Üstelik yaşamak için beyin ve kol gücünden başka bir şeyleri olmayan, çalışanlara mesleki kuruluşlar içinde örgütlenme ve çıkarlarını bu yoldan savunabilme olanağı da tanımıyordu. Zamanla gelişen kapitalist ekonomi düzeni içinde tekerlerin kurulmasıyla ekonominin belirli alanları bu tekerlerin hükümranlıklarına girmiş ve bunlar tüm ekonomik hayatı hükmeder olmuşlardır. Bu ekonomik güçler ufak ve orta sermayedarlara, yani onlara para veren fakat bu paranın kullanılmasında söz sahibi olmayan aksiyonerlere hakim olmuşlar, öte yandan kaybedileceği önceden bilinen bir mücadeleye giremeyen ve onların yasalarına boyun eğen küçük ve orta çiftçilere hükmetmişler, girişimcileri, tüccarları ve belirledikleri ücret baremiyle de kol ve beyin güçlerini emirleri altına almışlardır. Serbest rekabet ortamı ortadan kalktığı için de bu tekelci kapitalistlerin belirledikleri fiyatı kabul etmek zorunda kalan tüm üretimciler üzerinde egemenlik kurabilmişlerdir.